Ayrım 5, sayfa 33. Nutkum tutuldu. Nasılsa söyleyecektim sonunda. Ya sen? Sen beni hiç tanımadın ya. Hayır, hiç. Nasıl tanıyamadım yahu? Yuh olsun bana. Ben senden daha çok değişmişim demek yılların içinde. Tombul tombuldun, sopa gibi incecik olmuşsun. Sopa gibi olan sendin oysa. Benden bir hayli uzundun üstelik. Ama bak, beni geçmişsin Nevo. Baban iyi sulamış seni. Sahi annen, baban nasıllar? Hayattalar değil mi? Babam çoktan emekli oldu. Urla'da yaşıyor. Annemi geçen yıl kaybettim. Ne diyorsun? Neden? Gözlerine yaşlar doluyor Zelha'nın. Malum hastalık işte. Ne kadar genç ve güzel bir kadındı annen. Bak bunca yıl geçti, onu ilk gördüğüm günü hiç unutmadım. Sabahın köründe anamla birlikte kamyonete bindirilip ilçeye yollanmıştık. Sizin eve vardığımızda kapıyı annen açtı. Pembe bir sabahlık giyiyordu. Saçları uzundu, omuzlarına düşüyordu. Gözleri yemyeşildi. Ben o güne kadar hep esmer insan görmüşüm köyde. Gözlerime inanamamıştım. İçimden saçlarını, tenini ellemek gelmişti. Ben de Zelha'yı ilk gördüğümde gözlerime inanamamıştım. Bir çift gözün ve saçın nasıl bu kadar siyah ve parlak olabildiğine. Çocuk yaşıma rağmen şaşıp kaldığımı bugün bile hatırlıyorum. İnce bacaklarında siyah uzun çoraplar, ayaklarında pabuçların üzerine geçirdiği koyu gri lastik şosonlar, üzerinde de uzun etekli parlak kırmızı kadifeden bir elbise vardı. Belli ki en şık giysisini seçip giymişti. Kader anasıyla birlikte gelirken evimize. Şosonlarını kapının dışında, siyah ayakkabılarını holde çıkartmış, annesinin uzattığı el örgüsü patikleri geçirmişti ayağına. Kader ana bir çift örgü patik de bana uzatıyordu. Yan gözle bakmıştım kızın ayağındakinlere. Kız annesine anlamadığım dilde bir şeyler söylemişti. Annesi de bana kızın patiklerini isteyip istemediğimi sormuştu. Başımı sallamıştım hayır anlamında. Bana verdiği patikler hem yepyeniydi hem de en sevdiğim renk olan mavinin tonlarıyla örülmüştü. Annem, bak Nevra, bu küçük kızın adı Zelha'ymış. Seninle oynamaya geldi. Yalnız başına sıkılmayasın diye. Haydi tut elinden odana götür ve ona oyuncaklarını göster demişti. Kıpırdamadan durmuştum annemin eteklerine saklanarak. Karşımdaki kız daha önceki arkadaşlarıma benzemiyordu. Hadi sene kızım. Benim kımıldamadığımı görünce küçük kız yanıma gelmiş, yavaşça elimi tutmuş, yine o tuhaf dilde bir şeyler söylemişti bana. Nave min Zelha, ne dedi diye anneme sormuştum. Adını söyledi. Sen de söyle. Nevra. Bembeyaz dişlerini göstererek gülmüş, yine bir şeyler söylemişti. Şimdi ne dedi? Haydi odana gidek kardeş dedi diye tercüme etmişti Kader ana. Bu nece konuşuyor böyle? O kendi dilini konuşuyor. Oynarken öğrenirsiniz birbirinizin lisanını demişti annem. Heya demişti Kader ana. Büyülenmiş gibi kızı odama götürmüş, odamda bütün oyuncakları önüne sermiştim. Renk renk elbiseleriyle sarı ve kızıl saçlı bebekler, bir bebek beşiği, bir bebek arabası ve küçük bir fırın, mutfak gereçleri, hatta bir minyatür ütü ve ütü tahtası. Hepsini teker teker evirip çevirmiş, kendi dilinde bir şeyler söyleyip durmuştu Zelha. En çok da bebeklerin kendininkinlerden çok farklı olan modern giysilerini incelemişti. Sonra bir oyun kurmuş, elleri kollarıyla anlatmıştı bana. Biz ikimiz anneler olmuştuk, bebekler de çocuklarımız. Bebeklerin isimleri üzerinde kısa bir anlaşmazlık yaşamıştık. Benim bebeklerime verdiğim isimleri beğenmemişti. Yine vücut diliyle anlaşmıştık sonunda. Bebeklerin isimleri olduğu gibi kalacak ama oyunun akışını o tayin edecekti. Mesela sofrayı benim gibi küçük masanın üzerine değil de yere yaydığı örtünün üzerine kuruyordu. Benim yemek niyetine hazırladığım yaprakları ve dalları birkaç kere ben yerden masaya, o ise nana diyerek masadan yere atmıştı. El kol hareketlerimizle yetinemeyip anlaşmazlığa düştükçe bir koşu Kader Ana'ya gidiyorduk. Kurdiya, masada yenir, çiye. Kader Ana ona masada Yenir'in Kürtçesini söylüyor, bana da onun dediklerini Türkçe'ye çeviriyordu. Yemek yerde, yaygı üzerinde yenir diye. Bir süre sonra benim kim bilir kaçıncı yemek masada denir ikazıma, hayır, hayır, hayır, yemek yerde, nali erde diye Kürtçe ile karışık bir Türkçe ile itiraz etmişti. Ve ben pes ederek masaya kurduğum sofrayı yerdeki yaygıya indirmiştim. O benden daha çabuk öğreniyordu. Bir başka dili. Ben, benden çok farklı bir küçük kızın, saçlarının ve gözlerinin, siyahından fışkıran ışığın büyüsü altına girdiğim gibi, bana yabancı ve ilginç gelen dünyasına da girmeye hazırdım. O ne yapmamı işaret ediyorsa hemen yapıyordum. Bebekleri göğsüme dayayıp, güya emziriyor, kaşıkla ağızlarına mama veriyor, kucağımda uyutuyor, yan yana yatırıp üstlerini örtüyordum. O ben onun emirlerini yerine getirirken yatağıma oturmuş, hareketleriyle beni yönlendiriyor ve hiç durmadan kendi dilinde bir şeyler anlatıyordu. Günün sonunda annem de aynı benim gibi Kader Ana'nın sevk ve idaresine boyun eğmişti. Tıpış tıpış yürüyüp yatağına girmiş, Kader Ana önüne ne koyduysa yemiş, akşama kadar yatağından çıkmamıştı. Sanki bu ana kızın tavırlarında ya seslerinde insanları kendilerine boyun eğdiren bir sihir vardı. Akşamüstü eve döndüğünde heyecanla tekmil vermiştim babama. Bugün evimize gelen hizmetçinin kızı Türkçe bilmiyor baba. Ama yine onunla evcilik oynadık, çok eğlendim demiştim. Kader Hanım hizmetçi değil demişti babam. O annene yardıma geliyor. Annen rahatsız olduğu için. Annem hasta mı baba? Hasta değil ama yorulmaması gerekiyor. Bir süre ev işlerini Kader Hanım yapacak. Sonra da anneme dönmüş. Aman Nermin, gözünü seveyim dikkat et. Çevrede Kader Hanım'ı hizmetçi zannederlerse çok ayıp olur demişti babam. Para vermeyecek miyiz Kader'e diye sormuştu annem hayretle. Ne kadar ısrar ettimse de Sadık Ağa'ya kabul ettiremedim. Biz de çocuğun üstüne başına bir şeyler alır, anasına da münasip bir hediye veririz diye yanıtlamıştı babam. Ben ücretli, ücretsiz ya da gönüllü yardımcı farkını idrak edebilecek bir yaşta değildim o yıl. Ama sonradan öğrenmiştim. Annem ölü doğan 8 aylık bebeğini dünyaya getirirken çok kan kaybettiği için doktorlar kesin istirahat tavsiye etmişler. Babam da ağadan evimize yardıma gelebilecek, güvenilir, ev işi bilen birini önermesini rica etmişti. Sadık Ağa kaymakamın hanımına kendi evindeki kadınlardan birinin yardımını uygun görmüştü. Bu teklifi elbette kabul etmemişti babam ama ağa ısrarcıydı. Çiftlik bütün gün çene çalan kadınlarla ve oradan oraya koşuşturan çocuklarla kaynıyordu. Kadınlar sundurmada birbirleriyle dalaşacaklarına içlerinden biri anneme yardıma geliverirdi. Kader Ana'nın iyi kötü biraz Türkçesi, biraz da ebeliği vardı. Zelha ise bu paketten benim şansıma çıkan ikramiyeydi. Sakin, sessiz evimize renk ve neşe katmıştı. Anneme yardıma yollanan aşiret kadınıyla küçücük kızı. O yılın sonbaharında Türkçeyi söken Zelha ile birlikte okula başlamıştık. Babam ağaya Zelha'yı köyündeki tek derslikli okul yerine ilçedeki okula kaydettirmesi için ısrar etmiş, böylece aynı sınıfa kaydolmuştuk. Zelha hafta içleri benim odamda yatıyor, hafta sonları anasıyla birlikte köyüne gidiyordu. Havalar ısındıktan sonra hafta sonlarında beni de götürmeye başlamışlardı çiftliğe. Önceleri günübirlik gitmiştim. Derken yatıya da kalmaya başlamıştım. Köyde o kadar mutlu oluyor, öyle çok eğleniyordum ki annemle babam gitmeme itiraz edemiyorlardı. Kader Ana, Zelha ve ben yatılı okul öğrencileri gibi cuma günleri okul sonrasında köye iniyor, pazar akşamları eve dönüyorduk. Bana sadece bir arkadaş değil, çiftlik yaşamını en ince ayrıntılarıyla önüme seren bozkırı, bayırı, dereyi, ağacı, doğayı, doğayla tek vücut olmayı, yer sofrasını, yer yatağını, kumayı, babaların birkaç eş, çocukların birkaçına sahibi olabileceğini, her bir ananın öz ve üvey çocuklarını, her bir çocuğun da değişik analarını farklı sevgilerle sevebileceğini öğreten, has dostluğu, katıksız mutluluğu ve ayrılık acısını tattıran, kah ibret aldıran, kah imrendiren, bazen de halime, konumuma şükrettiren bir yol gösterici olmuştu Zeliha. Tekrar sarılıyoruz birbirimize. Bir erkek kardeşin olmuştu. Orhan, doğumunu yazmıştım sana. Nerede o şimdi? Amerika'da yaşıyor. Mektuplarımı yanıtsız bırakmasaydın kopmazdık böyle. Başımıza gelenlerden haberdar olurduk. Niye mektuplarımı yanıtlamadın Zeliha? Yanıtlamaz olur muyum? Seninkinleri alır almaz hemen cevap yazardım sana. Yalancı. Bir süre yazamamıştım Nevo. Tavşan öldükten sonra günlerce elim varmadı yazmaya. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonunda ağlaya ağlaya yazmıştım oturup. Ben de çok ağlamıştım öğrenince. Damdan düşmüştü değil mi? Sülü dama çıkarmış kafesiyle. Damda kafesi açmış. Aşağı düşmüş hayvan. Sülü hep yarım akıllıydı hatırlar mısın? Hiç akıllanamadı zaten. Gülüyor Zeliha. Ama ne dayak yediydi benden tavşana sahip çıkamadığı için. Ne tuhaf, tavşan bizi bağlayan müşterek çocuğumuz gibiymiş meğer. O gidince irtibatımız kopmuş. Hiç de değil, tavşandan sonra da yazışmıştık. Biz Urla'ya tayin olduktan sonra senden mektuplar kesildiydi. Yaz tatillerinde yanımıza gelesin diye kaç mektup attım sana. O mektupları almadım ben, sakladılar zahir. Ya, neden? İlkokulu bitirmeyi çok istedim ama biliyorsun 4. sınıf yoktu bizim köyde. İlçeye de yollayamadılar beni. Sen beni kışkırtırsın da yanınıza gelmeye kalkarım diye saklamışlardır mektupları analarım. Amcam babama söz vermişti seni okutacağına dair. Ne bakıyorsun o sözlere sen? Kim tutar köylük yerlerde o tür sözleri? Benden başka kız da yoktu köyde okumak isteyen. Çaresiz evde kaldım o sene. Bağa, bahçeye çıktım analarımla, meyve topladım. Sen 3. sınıftan sonra okumadın mı yani? Okudum. İlkokulu bitirmek için dışarıdan sınavlara girdim. O kadar da küçümseme beni, bir diplomam var yani. Seni küçümsemek mi? Tanıştığımız andan beri sana hep hayranlık duymuşumdur Zelo. Atma kız, neden ki? Çok zekiydin de ondan. O yaşta bile anlamışım sendeki cevheri. Eh anlayabildiğine göre bir cevher de sende varmış demek ki Nevo. Zeka meka, güzellik müzellik hiçbir işe yaramıyor. İnsanda şans olmalı, şans o da bende yok. Bende de var sayılmaz canım. Hem de bu güzellikle, tevekkeli değil koca ninem hep Allah insana çirkin şansı versin der dururdu. Yüzüne bakılmaz bir şeyler olaydık şansımız açık mı olurdu acaba? Şansımız açık olur muydu bilemem ama ne olurdu biliyor musun? Kendimizi beğendirmek için olağanüstü çaba gösterirdik. Bu da başarıya kapı açardı. Ben olağanüstü çaba gösterdim de ne oldu? Ne zaman? Şiarla, kocamla yani. Ankara'ya taşınınca ortaokul diplomasını da alayım bari dedim. Göreceksin Nevo, koskoca kadın ne çalışma ne çalışma. Çocuklar okuldan gelir, ben de onlarla birlikte derse otururum. Onlar sınava çalışırlar, ben de sabahlarım. Elimde tarih, coğrafya kitaplarıyla. Bir matematiğe pek basmazdı kafam. Şiar özel hoca tutmuştu. Bir yandan çok utanırdım, hocadan bile utanırdım. Kadın, aklın neredeydi de bugüne kadar bekledin okul bitirmek için demezler mi insana? Öte yandan azmetmiştim bir kere. Kafama koydum ya, illa da başaracağım. Neyse sonunda aldım diplomamı. Sakın üniversiteyi de bitirdim deme diye atıldım. Yok, insaf artık. Sende bu sebat varken onu da yaparsın Zelo. Şimdi diplomayla filan uğraşacak zamanım yok benim. Başka işlerim var. Sahi neler yapıyorsun bütün gün? Anlatsana. Yazışmalarım var. Bana gönderilen mektupları okuyorum. Çoğunu yanıtlıyorum. Okumam gereken sürüyle kitap var. Günde en az 2 saat okumaya çalışıyorum. Ama diğer işlerin çokluğundan bazen okuyamıyorum. Diğer işler mi? Teşkilatla ilgili şeyler oluyor. Baksana burada bile tam mesai yaptığına göre çabaladım da ne oldu deme. Yani şu anlamda söyledim, diplomaların yaşamım üzerinde bir etkisi olmadı. Ne etkisi olabilirdi ki? Ben hep öğretmen olmak isterdim mesela. Doğru yahu, hatırladım şimdi. Oynarken hep ben öğrenci, sen öğretmen olurdun. Bir türlü bırakmazdın. Ben de 40 yılın birinde öğretmen olayım. O nedendi biliyor musun? Nedendi? Ben senden daha uzundum da ondan. Öğretmenler öğrencilerden büyük olur. Üniversitelerde değil ama. Kız, ben üniversitelerde nasıl olur ne bileyim o yaşta? Öğretmen olmak istiyorsan hala olabilirsin Zelo. Artık istemiyorum. Beni bekleyen başka işler var şimdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında sen sadece öğretmen değil. Her ne olmak istiyorsan olursun. Hem akıllı hem de sabırlısın çünkü. Teşekkür ederim. İltifat olsun diye söylemiyorum. Biliyorum. Hazır burada kitap okuyacak vakit buluyorsun. Bir açık üniversiteye yazılabilirsin. Senin ilgini çeken bir fakülteye. Saçmalama Nevo. Niye saçma olsun? Bence ilki ve ortayı dışarıdan bitirmek çok daha zor bir iş. Onları yapabildinse üniversiteyi haydi haydi okursun. Yap vallahi. Nasılsa bütün gün okuyorum diyorsun. Benim gibi bölücülük suçuyla hapis yatanlar memur olamazlar, unuttun mu? Ayrıca ben Hayat Üniversitesi'nden mezunum Nevo. En değerli üniversite odur. 15 yaşında girdim o fakülteye ben. Hala okuyorum. Profesör olacağım yakında. Söyleyecek söz bulamayınca kalktım yerimden, sandalyelerden birinin üzerine bıraktığım çantamdan çakmağımı çıkarttım. İki sigara yakıp birini Zelha'ya uzattım. İtiraz etmeden aldı. Bu kez geçip karşısına oturdum. Çakmağı eline alıp inceledi. Bunu ruj sanmışlardır aramada. Çakmak olduğunu fark etselerdi bırakmazlardı. Hay Allah, hoşuna gittiyse sende kalsın, kullanırsın. Yok yok, olmaz. Benden sana bir yadigar olsun. Uzattığı çakmağı ona doğru yuvarladım. İtiraz etmedi, alıp cebine koydu Zelha. Külünü nereye silkeleyeceğiz diye sordu. Etrafa bakınıp kül tablası arayarak, çocukken de çok titizdi böyle. Benim hiç aldırmadığım yerlere döktüğüm ekmek, püsküvü, kırıntılarını toplardı dizlerin üstüne çöküp. Silk yere Zelha, yerler taş nasılsa dedim. Bir iki nefes çektik sigaralarımızdan hiç konuşmadan. Sonra ben, çok mu erken evlendirdiler seni diye sordum. Onlar evlendirmediler Nevo, ben kaçtım. Yapma ya, kime kaçtın? Alişan'ı hatırlar mısın Alişan'ı? Dere kenarında oynadıklarımızın arasında var mıydı? Olmaz mı? Hatırlasana, ben dereye düşmüştüm de peşimden suya atlamıştı. Hani şu uzun oğlan, çakır gözlü, o işte. Ama büyüdüğünde çok yakışıklı olmuştu, bir görecektin. Sizin çiftlikte ta o arkadaki saman damlı evde otururlardı değil mi? Doğru, babası bizim yukarı tarlalara bekçilik ederdi. Ona kaçtım işte. Korkmadın mı kız, vururlar seni diye? Nasıl kaçtın, ne cesaretli? İnsanın o yaşlarda gözü kör oluyor Nevo. 15'ime yeni basmıştım, sevdalıydım. Çok yalvardım amcama Alişan'a vermesi için. Vermem dedi. Neden? Alişan beni param için isteyeseymiş, param varmış gibi. Babasız kızın parası mı olur? Aşiret kızıyım ya, param olmasa şanım olurmuş. Öyle dediydi amcam. Vermedi sevdiğimi. İlle de onun istediği biriyle evlenecekmişim. Anaların arka çıkmadılar mı sana? Karı kısmının lafı mı geçer oralarda? Hele de kocası olmayınca. Anam çok yalvardı amcama. Nuh dedi, peygamber demedi amcam. Zengin yere verecek beni, başlık alıp sebeplenecek. Bütün derdi oydu aslında. Sanki ihtiyacı varmış gibi başlık parasına. Nasıl kaçtın? Hiç sorma, kolay olmadı. Amcamın beni vereceği adamı gördükten sonra Alişan'a kaçalım diye ben tutturdum. Adam benden çok büyüktü. Kocaman bir burnu vardı. Azıcık saçı kalmış kafasının iki yanında. Onlara da ak düşmüştü. 15'ime bastığım yaz bizim çiftliğe eli kolu hediye dolu ziyarete geldi. Analarıma kumaşlar, terlikler, bana bilezikler getirmişti. Kahve ikramını bana yaptırdılar. Kahvesini vermek için yaklaştığımda leş gibi tütün kokusu geldi burnuma. Tiksindim. Üstüne başına sinmiş koku. Sigara tablası gibi kokuyordu mübarek. Akşam anama söyledim koktuğunu. Erkek kısmı öyle kokar dedi anam. Dedem, amcalarım öyle kokmuyorlar ama diye tepindim. Sen onların kokularına alıştın, kocanınkine de alışırsın dedi. Anamı yumuşatamayınca Cevahir Ana'ya gittim, Satı teyzeye gittim. Hepsi kumaşlarından, terliklerinden memnun kalmışlar ki kimseden yüz bulamadım. Analarımın benden yana olmayacaklarını anladım. Beni belki sadece Makbule Hanım anlayabilirdi. Çünkü onun yaşı çok gençti ama o da çiftlikte kalmıyordu artık. Kaçmaktan başka çarem kalmamıştı. Alişan da askere çağrılmıştı. Ay sonuna kadar teslim olacaktı. Düşündük ki o askerdeyken kaçarsam onu vurmaya kalkmazlar. Başkasına kaçtım zannederler.